أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 15. sözün zeyli şeytanla münazara bahsine devam ediyoruz. Konumuz aslında Hüccetul Kur'an ale şeytan ve hizbihi, yani şeytanın ve taraftarlarının attıkları vesveselere, desiselere karşı Kur'an'ın delilleri, Kur'an'dan çıkarılan deliller, şeytanın ve taraftarlarının ortaya attığı bazı iddialara cevap veriliyordu. Kaldığımız yerden devam edelim. Sonra şeytan döndü, yine dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar, o çeşit meseleleri din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Aslında burada bizi zaman zaman dünyada da bunların örneklerini görüyoruz. Bu mantığı anlamak lazım. Bize doğruymuş gibi gelen bir konuyu önümüze çıkararak arkasından dini konularda bizi şüpheye düşürmeye çalışmak bir metottur. Dolayısıyla bir Müslümanın dinini bilmesi farzdır. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri fıkhı tarif ederken kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir diye tarif etmiş. Hatta mesela vesvese konusunda cehil onu davet eder, ilim onu tard eder der. Demek ki bir Müslüman kendi mesleğini bilmek zorunda olduğu gibi. Ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Elektrikçiyim. Ama çok fazla anlamıyorum. Ne dersiniz? Kardeşim, o zaman elektrikçilik yapacaksanız bu işi düzgün bilmeniz gerekiyor. Allah korusun. Yanlış bir iş yaparsınız, hem kendinize zarar verirsiniz, hem de o işi yaptığınız kişilere zarar verirsiniz, topluma zarar verirsiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben doktorum. Yani ameliyatı, ama işte daha çok da fazla anlamıyorum. İşte yeni yeni öğreniyorum. Yani nasıl yani? Ameliyata götürürken dedi ki siz de valla yeni yeni öğreniyoruz işte. Siz de keseceğiz, biçeceğiz, öğreneceğiz falan. Ne dersiniz? Yok kardeşim, ben sana ameliyat olmam. Mesleğini bilmeyen bir insan nasıl o mesleğini bilmemekten gelen bir hatadan sorumlu olursa, peki siz nesiniz? Müslümanım ama İslamiyet'i bilmiyorum. Olmaz ki. O zaman böyle bir insanı, İslam'ı bilmeyen bir insanın, özellikle kendi hayatını ilgilendiren konularda bilgisi olmayan bir insanı kandırmak, aldatmak daha kolay olacaktır. Dolayısıyla özetlemek gerekirse, bilgisizlikten dolayı zaman zaman bizi hakikaten gerek insanlardan gerekse cinlerden olan şeytanların rahatça kandırabildiğine şahit oluyoruz. Onun için bize burada şöyle bir hileyle yaklaşıyor. Enteresan. Hocalar demiyorlar mı Allah-u Teala bize şöyle yapmamızı emrediyor diye? Evet diyorsun sen. Evet. O zaman haşa, Hazreti Muhammed de bu Kur'an Allah'ın kelamıdır diyerek Allah namına konuşmuş olmasın? Nasıl kandırıyor? Seninize şüpheye düşecek. Halbuki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hazreti Muhammed'in sözü değildir. Ona nasıl cevap veriyor? Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Diye şeytan bir soru soruyor. Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam, kural bu. Ya ben bugün falan bir adamı dinledim, din hakkında böyle diyor. Peki dindar bir adam mı? Dikkat edin. Dini bilen bir adam demedi. Dini anlatan bir adam demedi. Dindar bir adam. Bir defa mesela namazı kılmayan birisi, kardeşim diyor, namazı diyor niye 5 vakit kılıyorsun? 3 kılsanız olmaz mı? Bakacaksın, sen namaz kılıyor musun? Yok. O zaman namaz kılanlara problemi, sana ne? Bak, bir ölçü bu. Yani bir Müslüman kimden aldığını dinini, kimi dinlediğini, kime değer vereceğini bu ölçüye göre değerlendirebilir. Bir defa dindar bir adam dinini Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya çalışan, gayret eden bir adam ne der? Din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Ölçüsü ne? Din muhabbeti için, dini sevdiği için. Nefsini sevdiğinden dolayı değil. Yani ticareti sevdiği için canım, eski zamanda olmayan bazı şeyler bu zamanda geçerli olabilir. Neden? Yalan söylemezsen ticaret yapamazsın. Öyleyse günümüzde ticaret yapmak isteyenler yalan söyleyebilirler. Öyle bir mantık olur mu? Din muhabbeti için söyleyecek. Yani niyeti, samimiyeti, hedefi ve gayesi din muhabbeti olmalı. Burada bize çok güzel bir ölçü verdi. Karşıdaki muhatap, hani dedik ya, okuduğumuz derslerden bir de hayatın içinden örneklerle, somut örneklerle canlandıralım. Kim dedi? Dinini yaşamaya çalışan dindar, samimi bir İslam alimi. Ne dedi? Niçin dedi? Allah için, din için, dini yaşamak için, daha güzel dinimizi bu asırda daha güzel yaşamak için şöyle dedi. Bak bu oldu değil mi? Kim dedi? Namazdan da haber olmayan, namazda kılmayan birisi. Ne dedi? Ya 5 vakit kılacağınıza 3 kılın. Niçin dedi bunu? Ne olmuş? Din için mi söyledi? Bak belli değil mi? Bir ölçü. Onun için dindar bir adam din namına, din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Bu müştehitlerin, mücedditlerin veya müştehit ve mücedditlerin dediklerini öğrenen dindar insanların hak namına Allah için dedikleri şeydir. Şöyle der mi mesela? Allah-u Teala günde 5 vakit namaz kılmamızı emrediyor. Emreden kim? Allah. Halbuki şeytan ne diyor? Hazreti Muhammed diyor ki günde 5 vakit kılacaksınız. Öyle değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır diye bize söylüyor. Benim sözüm diye değil ki. İslam alimleri de gerek Peygamber Efendimizin Allah'ın izniyle bize söylediklerini, gerekse Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bizden istediklerini, Allah böyle diyor, ben Allah'ın emrinden bunu anlıyorum diye bize aktarıyorlar. Yoksa bunlar benim müstakil görüşlerimdir, ben bu şekilde söylüyorum diye söylemiyor ki. Kur'an'dan çıkardıklarını söylüyor. Bunun basit örneklerini söyleyelim. Mesela adam diyor ki, şu demir 1 kilodur. Niye? Çünkü Allah-u Teala bunu 1 kilo olarak yaratmış. Kaldırıyorsun 1 kilo. Olmayan bir şeyi söylemiyor ki, olan şeyi söylüyor. Öyle değil mi? Yani Allah'ın kainat kitabındaki okuduklarını bilim adamları mesela diyor ki işte şurada şu kadar hücre var. Şu ağacın özellikleri şudur. Burada Allah'ın kainat kitabında yarattığı o antika sanat eserlerinden okuduklarını söylüyor. Yoksa diyor mu bu ağacı ben yaptım? Ağacı anlatan bir botanikçi. Ağacı anlatırken bu ağacı ben yaptım diye mi anlatıyor? Hayır. Ağacı Allah yaratmış. İnansın inanmasın. Ama Allah'ın yarattığı o ağaçtaki sanat eserlerini, gördüklerini, anladıklarını bize aktarmaya çalışıyor. Yoksa ben yaptım diye değil. İslam alimleri de Kur'an'dan ve hadislerden gördükleri güzellikleri bize aktarırlar. Ama asla benim görüşüm demezler. Onun için Kur'an'dandır onların görüşleri, hadistendir ama Kur'an ve hadis değildir. Dolayısıyla özetlemek gerekirse Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derece haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Allah muhafaza. Yani bir alim bile Allah'ın yerine kendini koyarak haşa konuşmayacağına göre nasıl kainatın iftihar ettiği insanlığın dost ve düşmanının sadakatine, güvenine itimat ettiği, daha doğrusu faziletini tasdik ettiği bir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl Allah'ın kelamı olmadığı halde Kur'an'a Allah'ın sözü diyerek kendisi konuşsun haşa. Değil mi? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ. Bu çok dikkat edilmesi gereken önemli bir ayet. Düsturundan titrer. Yani Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim vardır? Demek ki en büyük zulüm Allah'a yalan isnat etmek. Yani Allah demediği halde Allah'ın sözüdür demek. Haşa. Bu birinci delil. Yani haşa peygamberimiz Allah adına konuşmaz. Konuşmuşsa Allah'ın sözüdür. Bir de bir şey daha var burada. Zaman zaman bu da sık sık sorulur. Biliyorsunuz peygamberimizin iki türlü konuşması vardır. Biri Allah'ın kelamını bize aktarır. Bu ancak vahiydir. Peygamberimizin ona hiçbir dahli yoktur. Orada peygamberimiz sadece tabiri caizse bir tercümandır. Bize aktarır onu, elçi. Bir de o indirilen Kur'an'ın açıklama görevi verildiği yine peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Bunlarla ilgili çok ayetler var, detaya girmeyeceğim. Bir cümleyle söyleyeyim. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ve Resulünün, aynen böyle ayet, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kabul etmedikçe veya peygambere müracaat ettiğiniz zaman onun verdiği hükmü kalbinizde hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Peygamberin verdiği hüküm. Şimdi alimlerimiz demişler ki burada Allah ve Resulünün koyduğu hükme. Peki Allah'ın koyduğu hükmü biz nasıl anlayacağız? Kur'an-ı Kerim ile. O zaman peygamberimizin koyduğu hükmü nasıl anlayacağız? Ha, o zaman eğer Peygamber Efendimiz Kur'an'dan başka herhangi bir hüküm koyma yetkisine sahip değilse, haşa, bazılarının dediği gibi, o zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dediği bu ayeti nasıl anlayacağız? Dolayısıyla Allah'ın hüküm vermesi Kur'an ayetleriyle, Peygamber Efendimiz'in hüküm vermesi ise Kur'an ayetlerinin dışında Peygamber Efendimiz'e Allah'ın izniyle bildirilen hadisler dediğimiz şeylerle ancak Peygamberimiz bize bunları aktarmış oluyor. Dolayısıyla kural olarak bir elçi kendisini gönderen zatın adına konuşur. Ona itaat, onu gönderene itaattır. Ona isyan, onu gönderene isyan demektir. Dolayısıyla gerek Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vahiyle bildirdiği, vahiy sarih dediğimiz, vahiyle bildirdiği kelam-ı ilahisi olsun, gerekse yine Allah'ın peygamberimize bildirip, peygamberimizin de kendi ifadeleriyle bize aktardığı hadisler olsun, hepsi Allah'ın izniyledir, Allah'ın emri ve yasaklamasıyladır. Öyleyse Peygamber Efendimiz kimin adına konuşuyor? Allah adına konuşuyor. Çünkü esas ona bunları öğreten ve gönderen Allah'tır. Yoksa Allah korusun, peygamberimiz gibi bir zatın Allah'tan almadığı halde Allah'tandır demesi mümkün değil. Bu olayın bir boyutu. İkincisi, saniyen bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki 100 derece muhaldir. Yani kesinlikle mümkün değil. Belki yani kesinlikle 100 derece muhaldir. İzah edecek. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Tabii soruyu soran kişilerin, soranların doğrudan Allah'a itikatları ve imanları olmadığından onlara bu Allah'ın kelamıdır diyerek bir delil getirmek onları ikna etmeyebilir. Çok değişik delil ve metotları kullanarak ikna ediyor. Birbirine yakın olan zatları birbirini taklit edebilirler. Mertebece ve bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Mesela bunlar 3 tane örnek verelim, birer tane. Birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Hangi açıdan birbirine yakın olsun? Mesela 2 vezir birbirini taklit edebilir değil mi? 2 vezir. Ama bir çoban Yavuz Sultan Selim'i taklit edebilir mi? yakın olan, birbirine yakın olan zatlar birbirini taklit edebilirler. Sonra mesela bir acemi, ilim ehli olmayan, hiç okumamış bir adam dünyaca meşhur bir doktoru taklit ederek beyin ameliyatına girip başarılı olabilir mi? Taklit bu demek. Yoksa bugünkü bazı insanların onun halini taklit etmesi anlamında değil. Onun yaptığı icraatı oymuş gibi yaparak hiçbir kimseye çaktırmaması mümkün değil. Dünyaca ünlü bir beyin uzmanı, evet, onun yerine hiç okuma yazma bilmeyen, eğitim almamış, dünyada doktorluk mesleği hakkında hiç bilgisi olmayan birisi ameliyata giriyor ve onun yerine geçerek oymuş gibi başarılı da oluyor. Mümkün değil yani. Çok muhteşem. Bir de aynı cinsten olanlar, mesela bir koyunun bir insanı taklit etmesi. Ne dersiniz? Bir ağacın bir kediyi taklit etmesi. Bak, aynı cinsten onlar birbirlerini taklit eder. İnsanlar insan bir insanı taklit edebilir. Bu bir. İki. Ama her insanı taklit edemez. Hal böyleyken ne kadar muhteşem bir delil. Muvakkaten insanları ihfal ederler fakat daimi ihfal edemezler. Geçici bir kandırma söz konusu olsa da sürekli olarak bunda başarılı olmaları mümkün değil. Çünkü ehli dikkat nazarında ala külli hal etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar, yani yapmacık hareketler, gerçek olmayan tavırlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek, hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam İbn Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek isterse ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa, hiç kimseyi aldatamayacak, belki kendi maskara olacak, her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. Ne demişti şeytan vesvese olarak? Yani Hazreti Muhammed de Allah'ın kelamını, yani Allah'ın kelamı dediğiniz Kur'an'ı kendi sözü olarak Allah'ın kelamıdır diyerek Allah'ı taklit olamaz mı? Taklit etmiş olamaz mı? İftirası buydu ya iddiası. İşte haşa, 100.000 defa haşa. Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit, Allah korusun, bu Kur'an Allah'ın kelamı değil de bir insan sözüdür diye kabul edilirse, o zaman nasıl bir yıldız böceği 1000 sene tekellüfsüz, hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün? Allah Allah. Ne kadar güzel bir örnek. Yani yıldız böceği yeryüzünden gökleri izleyen o rasathanedeki astronotlara veya gökbilimcilerine, yıldız böceği, onun adı nedir yıldız böceğinin adı? Yıldız böceği. Göktekilerin adı ne? Yıldız. Atları birbirine benziyor değil mi? Peki bu yıldız böceği ne kadar güzel bir örnek değil mi? Yani haşa, Allah'ın kelamı ile insanın kelamı bu kadar da değil. Yani bir yıldız böceği ile bir yıldızı mukayese etmemiz mümkün olmadı. Mümkün değil de. Haşa, Allah'ın kelamı ile beşerin kelamı böyle de mukayese edilemez. Yani Allah'ın kelamına yıldız deyip insanın sözü yıldız böceği de diyemeyiz ya. Hal böyleyken bir yıldız böceği 1000 sene gökbilimcilerine yıldız böceği gibi değil de gökte bir yıldız gibi olduğunu gösterecek ve kimseyi hissettirmeden yıldız böceği olarak varlığını devam ettirecek. Mümkün değil ya. Ne kadar hoş bir yer. Yani siz buradan, ben küçükken güneşe bakıyordum, güneşi böyle karpuz gibi görüyordum. Karpuz gibi. Şimdi karpuz kadar büyüklüğünde bir şey olsa, bir ışık olsa, yani kendisini yüzlerce yıl, binlerce yıl güneş gibi göstermesi nasıl mümkün olabilir? Haşa! Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın kelamı olan ezeli kelamını haşa! Binlerce yıl, 1400 yıldır hem dost hem de düşmanlarına bu Allah kelamı olmadığı halde haşa Allah kelamı gibi göstersin. Mümkün değil. Ve haşa Allah'ın yerine geçerek onun taklidini yapsın. Haşa Allah muhafaza yani. Böyle büyük bir iftira olur mu? Hatta diyecek ki ey şeytan, şeytanette 100 kat daha ileri gitsen bunu kimseye kandıramazsın diye. Kimseye kandıramazsın, kabul ettiremezsin diyecek. Onun için Kur'an'a Allah'ın sözü değildir diyen bir adamın önce ne dediğini bizim bilmemiz gerekiyor. Burada problem önce bizim bunu bilmemiz. Beşer kelamı diyen bir insan böyle bir hataya düşmüş oluyor. Biz bunu öğrendik mi ona izah etmek kolaydır. Zaten konumuz gittikçe sürekli buna kuvvet verecek. Evet, hem bir sinek bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin. Temaşa ehline. Yani sinek bizi kandırsın ve tavus gibi bize göstersin. Hem de sürekli. Hem de binlerce insana binlerce yıl. Bu örnekler anlamamızı kolaylaştırmak içindir. Yoksa ikisinin arasındaki mukayeseyle beşer sözüyle Allah kelamı arasındaki mukayese bir değil. Evet. Hem sahtekar âmi bir nefer namdar âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Bunlar gibi üstadın verdiği bir örnek var. Bir zaman birisi sahtekar bir hilekar bir adam şeyh rolüne bürünmüş, hoca rolüne bürünmüş, etrafında insanları toplamış. Ama talebelerinden bir tanesi manen samimi ihlaslı bir adammış. Manen terakki edince bunun sahtekarlığını anlamış. Sahtekarlığını anlayınca sahtekar da anlamış ki o kendisini anlamış. Demiş işte beni anladın demiş. Ben böyleyim. Yani hakikaten bir İmam-ı Rabbani makamında olsun, bir İmam-ı Gazali makamında olsun, bir Bediüzzaman makamında olsun ama haşa o gibi göstersin kendini, sahtekar olsun. Ve herkese İmam-ı Gazali gibi sahtekarını hissettirmeden devam ettirsin. Ya Allah Allah. Ne kadar güzel örnekler ya. Haşa ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kelamını kendi kelamı olarak konuşsun da haşa. Allah'ın kelamı olmadığı halde kendi kelamını konuşsun da bunu hissettirmesin. Bu ne büyük iftira. Hem o zata iftira hem Allah'a iftira. Ya. Ya Sübhanallah. Ama diyor üstadımız o diyor sahtekar şeyhi terk etmemiş talebesi. Onu ıslah etmiş, şeyhinin şeyhi olmuş diyor. Yani dünyada bile bir adam sahtekarlığını çok fazla devam ettiremiyor. Hatta bizde meşhur olmuştur yalancının mumu yastığa kadar diye meşhur olmuş ifadeler. Bunları niçin söylüyor? Çok güzel farklı örneklerle ufkumuzu açıyor. Hem müfteri, yalancı, itikatsız, inancı olmayan bir zatın keyfiyetini ve adam, böyle bir adam, müddeti ömründe daima en sadık, hayatı boyunca yalan söyleyen birisi, herkes tarafından insanların en doğrusu bilinsin. En emin, kendisine verilen her şeye hıyanet eden bir adam en güvenilir bilinsin hayatı boyunca. Zıt şeyler değil mi? Mümkün değil. Sonra en mutekid, inanç ve itikadı noktasında şeytan gibi olan bir adam, inancı en kuvvetli, salabeti en üstün bir adam olarak bilinsin. Bütün insanlar tarafından. Ve hiç kimse onun hilesini fark etmesinler. Adamın keyfiyetini ve vaziyetini en mudakkik nazarlara karşı telassız göstersin. Dahilerin nazarında tasannu saklansın, haşa. Bu ise 100 derece muhaldir. Ona hiçbir zi akıl mümkün diyemez. Yani aklı olan hiçbir kimse bunu kabul etmez. Ve öyle de farz etmek bedihi bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Bunlar güncel hayattan örnekler. Şimdi gelelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kelamı olarak bize bildirdiği Kur'an için yok bu peygamberin sözüdür diyenlere vereceği cevap. Aynen öyle de. Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek, bir insan sözü saymak haşa. Lazım gelir ki alem-i İslam'ın semasında bir müşahede pek parlak ve daima envar hakayıkı neşreden bir yıldız hakikat, belki bir şems-i kemalat telak edilen kitab-ı mübinin mahiyeti haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun. Burada Kur'an-ı Kerim'i bir yıldıza benzetti, bir güneşe benzetti. Haşa, yıldız ve gerçekten yıldız ve güneş olan Allah'ın kelamını haşa, yerde düzmece ifadelerle kullanan bir adamın sözü olsun haşa. Peygamber Efendimiz'in sözü olsun haşa. Tabi bu şuna benziyor. Resimden bir güneş yapıp gökteki güneştir demeye benziyor. Aynen böyle. Bir insanın sözüyle Allah'ın kelamı arasındaki fark bundan daha fazladır. Ama meseleyi anlayalım, kavrayalım diye. Bu olayın bir boyutu. Burada tabi daha çok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açısından mesele bakılıyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim açısından mesele bakacak. Biliyorum konu biraz ağır. Biraz kafamızı yormamız gerekiyor ama bu derslerin de inşallah bize istifadesi olduğunu düşünüyoruz. Kitab-ı Mübin dediği Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i güneşe benzetiyor. Yıldızlara benzetiyor. Haşa insan sözü demeyi de burada bir yerde bir insanın düzmesi, yani uydurması anlamında kullanır. Tabiri caizse bir yıldız böceği gibi. Allah muhafaza. Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın. Bugün bir kardeşimizle beraber bir meseleyi müzakere ediyorduk. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Tabiri caizse köyünden çıkmak durumunda kalmış. Allah'ın izniyle oradan Medine'ye hicret etmiş. Sonra Mekkeliler Mekke'de rahat bırakmadıkları gibi Medine'de de rahat bırakmamışlar. Gitmişler onun evini sarmışlar. Meşhur Hendek Muharebesi. Peygamber Efendimiz de ashabıyla istişare etmiş ve bir hendek kazılmasına karar vermişler. Hendek kazmışlar. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber, ortam çok zor bir durumda. Açlık var, kıtlık var. Hakikaten çok sıcak bir ortam. Kıtlık da var. Bir de düşman da evlerini sarmış, köylerini sarmış tabiri caizse. Hendek kazmak zorunda kalmışlar. Üstelik kazdıkları hendekte çıkan taşları da kıramıyorlar. Peygamberimize gelmişler. Ya Resulallah, bir kaya parçasına rastladık, kıramıyoruz. Buradaki bir üstadın ifadesine vurgu yapmak için örnek veriyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eline balyozu almış, o günün şartlarında nasıl bir balyozsa onu almış ve Bismillah diyerek balyozu vurmuş kaya parçasına ve Bizans'ın kapıları açılıyor. Vuruyor, İran'ın kapıları açılıyor. Şimdi müdakkik nazarlar. Onun, Peygamberimizin her hali kontrol ediliyor. Oturması, yürümesi, konuşması. Öyle ki Peygamberimizin kızgınlığı bile ashabı tarafından dikkatle izleniyor. Hatta Peygamber Efendimiz'i sadece sahabeler değil, evinin içerisinde de gözleyen, sürekli tarasud eden, araştıran hanımlarının gözleri var. Hem evinde, hatta en mahrem durumda bile hanımları onun ne yaptığına dikkat ediyorlar. Çünkü o ümmeti Muhammed için bir örnektir. Ama ne ashab-ı kiram, ne peygamberimizin eşleri, ne de peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyen ama ufacık bir hatasını arayan düşmanları onun bir hatasını, bir yanlışını bulamamışlar. Şu yanlıştır, bu yakışmıyor diyememişler. En yakınında. Bak, haber veriyor. Haşa, Peygamber Efendimizin verdiği bu bilgilerden bir tanesi yanlış çıksaydı, o hatayı arayan düşmanlar hemen birden bunu ön plana çıkarmayacaklar mıydı? Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamı, anlattıkları, onun ifadeleri olmadığının delilidir. Nerede kaldı ki bu Allah'ın sözüdür dediği kendi sözü olsun, haşa. Esas burada, onun için ufkumuzu geniş tutalım. Burada bazı örnekleri veriyor üstadımız. Biz buradan hareketle Peygamberimizin hayatına bakınca konuyu böyle değerlendirelim. Hatta Abdullah bin Selam gibi Yahudilerin ileri gelenlerinden, alimlerinden olan bir zat daha Peygamberimizi görür görmez bu yüzde hile olamaz demiş. Hatta ben çocuğumda şüphe ederim, bu benim çocuğum mudur diye. Çünkü demiş, garanti değil benim olduğu. Ama demiş, bu zatın Allah'ın elçisi olduğuna şüphe etmem, garantidir bu Allah'ın elçisidir demiş. Böyle müdakkik, hem inananlar müdakkik, sahabeler müdakkik, her halini gözetliyorlar, ne yapıyor, ne ediyor, biz de onu yaşayalım diye, burada hiçbir şey kaçırmıyorlar. Hem gayrimüslimler, müşrikler, düşmanlara müdakkik, bir şeyi yakalayalım da kusurun hatasını, hemen onu yalanlayalım ve yalanlamamıza bir delil bulalım diye. Dostları dikkatli, düşmanları dikkatli. İçeride dikkatli, dışarıda dikkatli. Mahremiyete dikkatli, Allah Allah. Ve bu kadar insanlar bunu tarasud etsinler de ufacık bir hatasını bulamasınlar. Haşa, peygamber olmadığı halde, haşa, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olmadığı, kendi sözü olduğu halde bu kadar insanları kandırsın. Onun için diyor ki sen şeytanette 100 derece ileri gitsen yine bunu kimse, aklı olan hiç kimseye diyor, aklı yerinde olan kimseye kandıramaz. Önce diyor aklını alırsın, sonra diyor bunu yutturursun. Ya. Yani önce hayvanlaştırırsın, sonra bunu yutturabilirsin. Yoksa aklı yerindeyse Kur'an insan sözüdür, iftirasını kimseye yutturamazsın. Evet. Ha, basit bir örnek vereyim. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki hani İstanbul fethedilecektir buyurmuş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Beldetün tayyibetün, güzel belde. Cifir hesabıyla İstanbul'un fethedildi tarih. Demek ki bak bu bile tek başına. Demek ki bu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Delilidir. Bu Kur'an'ı bize getiren zat da Allah'ın elçisidir. Çünkü ikisi aynı yerde birleşiyor. Allah'ın kelamında beldetün tayyibetün diyor. Allah'ın kelamını getiren peygamber de Allah'ın izniyle bize bildiriyor ki İstanbul fethedilecektir. Çok enteresan bir şey. Tabii konuyu geniş ve şumurlu düşünmek lazım. Bir de dinimizi mutlaka öğrenmek durumundayız. Bizim ilk yapacağımız şey dinimizi mutlaka öğrenmek. Yerinden Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisindeki eserlerden ve alimlerden dinimizi öğrenmek zorundayız. Eğer dinimizi öğrenmemekten, bilmemekten dolayı bir hataya düşersek ondan mesul oluruz. Öyleyse bir şey yanlış geldiyse bize önce bu işi bilenlere mutlaka sorup sonra inşallah o soruyu soranlara, bizi şüpheye atmak isteyenlere de cevabımızı söyleyeceğiz. Yani ne dedi burada? Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar, bunun için bu konuları örnek verdim, farkında bulunmasın. Haşa. Kur'an'ı Allah'ın kelamı olmadığı halde bir insanın sözü gibi göstersin de bize, insan sözü olduğu halde Allah'ın yerine geçerek haşa böyle bir iftirada bulunsun da bu kadar insanlar bunun farkına varamasın. Daima Ali ve menba hakayık bir yıldız bilsin. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan 100 derece şeytaniyette ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen tek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi gösteriyorsun. Hani bir örnek verdim. Buradan bakınca güneş ne gibi görünüyor dedim. Karpuz gibi görünüyor. Hele biraz da büyük bir karpuz gibi görünüyor. Ama uzaktan baktığımızda karpuz gibi görünüyor diye güneş karpuz gibi mi? Ya. Bazen Kur'an hakikatlerini bize uzaktan baktırarak Allah muhafaza o güneş gibi, yıldızlar gibi olan ayetleri bize bir yıldız böceği gibi gösterip bizi kandıranlar olabiliyor. Aman dikkat edelim. Allah muhafaza. Salisen. Hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarıyla tesiriyle. Bu ikinci de daha çok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattı. Onun o muazzam yaşantısı gösteriyor ki onun getirdiği hakikatler onun değildir, Allah'ındır. Bu kadar 1400 yıldır, bu kadar insanlık, bu kadar müminler, bu kadar kemal sahibi, fazilet sahibi insanlar onun haşa Allah'ın elçisi olmadığı halde Allah elçisi olarak görsünler. Haşa değil mi? Ya da düşmanları bunun farkına varmasınlar. Haşa. Burada ise üçüncüde daha çok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil Kur'an'ın bize kazandırdıklarından hareketle Allah kelamı olduğunun ispatı yapılacak. Öyleyse bu beşer sözü olamaz diyecek. Bu ikisinin arasındaki fark bu. Bunu da kısaca okuyayım inşallah. Hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarıyla tesiriyle netaiciyle Allah Allah alem-i insaniyetin bil müşahede en ruhlu ve hayat feşan en hakikatlı ve saadet resan en cemiyetli ve muciz beyan âli meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan. Şimdi bir cümle ama bir cümle. Birer birer örnek vererek geçelim. Bir defa Kur'an'ın özelliklerini anlatır. Hani şöyle ifade edeyim ben daha net anlaşılsın diye. Bütün yeryüzünü aydınlatan bir şey. Soruyorum ben size. Sadece yeryüzünü aydınlatmakla kalmıyor. Etrafında en küçüğü dünyamız gibi olan 12 tane küreyi etrafında döndüren. Nedir bu? Yıldız böceği. Olur mu? Hayır canım. Bu kadar yeri aydınlatan yıldız böceği olamaz. Ancak güneş olabilir. Değil mi? Yani bir şeyin tesiri onun kıymetini ve değerini gösterir. Bu güneş örneğinde bunu anlayabiliriz. Şimdi Kur'an'ın gösterdiği tesirleri, yaptığı icraatı anlatarak bu bir insan sözü mü olabilir? Yoksa bu ancak evet onu burada vurgu yapacağı vurgu o işte. Bu dersi o niyette dinleyelim. Cümleyi bir de okuyalım şimdi. Asarıyla tesiriyle. Eserleriyle tesiriyle. Bir de neticeleriyle sonra alemi islah insaniyetin bil müşahede en ruhlu ve hayat feşan. Yani bize hayat kazandıran. Hem ruh kazandırıyor, bir ruh kazandırıyor, hem hayat kazandırıyor. Biliyorsunuz ruh ile biz hayat kazanıyoruz. Hayat ruhun bir cevheri oluyor. Yani aslında bizim hayatımızın esas temeli ruhtur. Onun bir tabiri caizse eseri oluyor hayat. Mesela bir adamdan bakıyorsunuz konuşmuyor. Niye? Ruh yok da onda. Ne deriz biz ona? Cenaze. Yani adama hayat veren nedir? Ruhtur. Mesela bu bizim ampulümüze ışık veren nedir? Elektriktir. Evet. ışığa, bizim ampulümüze ışık veren, bize ışık yansıtan şey ampul değildir. Ampul mü verir ışığı bize? Hayır. Öyle olsaydı elektrik parası vermezdik. Takardık ampulleri, haydi ver bize ışığı derdik. Demek ki ışığı veren ampul değil. Işığı veren elektrik. Öyleyse bizim bedenimizde bize hayat veren beden değil. Neymiş? Ruh. Dolayısıyla bizim insaniyete hayat veren mane, ruh veren, o manevi ruhuna da hayat kazandıran dolayısıyla Kur'an-ı Kerim. Sonra en hakikatlı ve saadet resan. Bir de hakikat insana saadet verir. Mecaz şeyler insana saadet vermez. Hakiki olan şeyler insana saadet verir. Mecaz biliyorsunuz, bir örnek verelim. Mesela aynadaki güneşin ışığına biz mecaz diyoruz. Hakiki olana, güneşe hakiki diyoruz. Güneş hakikidir. Ama güneşin aynadaki ışığına, yani ayna ben güneşim beyler dese, sizi bir ömür boyu güneş yerine geçerek kandırsa, var mı böyle bir şey? Haşa! Kur'an'ın bu insanlığa verdiği bu hayat, bu güzellikler, evet, Peygamber Efendimiz Allah'ın kelamı olmadığı halde Kur'an'ı kendi sözü gibi bize kabul ettirsin ve hala da bu devam etsin ve hiç kimse bunun farkına varmasın. Bu kadar mesele net. Bunlar hep o demek yani. Yani Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi en yüksek mertebelere çıkarsın, manen terak ettirsin o Kur'an, ama beşer sözü olduğu halde fark etmesinler, Allah kelamı olduğunu anlamaya devam etsinler. Haşa. Yani anlaşılsın diye mesele. Bu kadar net yani. Bu kadar somut, bu kadar güzel örneklerle bizim anlamamızı sağlar. Evet. Ya. Sonra en cemiyetli ve mu'cizül beyan, âli meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa, muavenetsiz, ilimsiz, bir tek insanın sahtekar, adi fikrinin tasniyatı olsun. Yani sen bu Kur'an Allah'ın kelamı değildir, bir insan sözüdür dediğin zaman böyle demiş olursun. Haşa. Evet. Yani Avrupalılar, bazı Avrupalı sahtekarlar, tabirimi hoş görün, hakkınızı helal edin. Endülüs Emevi Devleti'ne giden bazı Avrupalı talebeler, oradaki İslam medeniyetinde öğrendikleri bazı bilgileri, okudukları kitapları kendi ülkelerine gelince orada onları tercüme etmişler ve kendi eser olarak yayınlamışlar. Arapça olan eserleri, Farsça olan eserleri kendi ülkelerine gelip kendi dillerle tercüme etmişler ve yayınlamışlar. Ama sonra ortaya çıkmış ki bu eser onların değil, onlardan önce yaşamış İslam alimlerinin yazdığı eserdir. Yani bir adam, adamların yaptığı eserlerden bir eser yazıyor. Yazdığı eser çok fazla uzamadan ortaya çıkıyor ki sahtekardır. Haşa! Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın kelamı olmadığı halde Allah'ın kelamı desin de hala Allah'ın kelamı ağlamaya devam etsin. Mümkün değil. Kimseyi kandıramazsın ey şeytan. Evet. Ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar onda hiçbir zaman hiçbir cihetle sahtekarlık ve tasannu eserini görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber bütün ahvaliyle, halleriyle, akvaliyle, konuşmalarıyla, harekatıyla bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkınları yetiştiren en yüksek, en parlak, en âli haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle haşa muzaaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyanı küfridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Yani bu Kur'an ya Allah'ın kelamıdır ya insan sözüdür. İkisinin ortası olmaz. Öyleyse Allah kelamı değildir diyenlerin beşer sözü olduğunu ispat etmek zorundadırlar. Ta ki beşer sözü olduğunu, Allah kelamı olmadığını ispat edebilsinler. Ya da beşer kelamı değilse Allah kelamıdır. Bunun ortası yok. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan zemine düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecma hakaik iken menba hurafet olur. Hakikatların kaynağı iken hurafelerin kaynağı haline gelir. Allah muhafaza. Ve o harika fermanı gösteren zat haşa sümme haşa eğer Resulullah olmazsa, Allah'ın elçisi kabul edilmezse âlâ-i illiyinden esfel-i safiline sukud etmek ve menba-ı kemalat derecesinden madeni desais makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise şu meselede de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Allah muhafaza. Subhaneke la ilmen illa ma lemtena, inneke entel alimul hakim, ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.